Mopshane Çeşmesi 21. ayrım sayfa 354. Bu sırada konuşmayı duyan jandarma koşup gelir. "Şşt hemşerim, ne konuşuyorsunuz?" diye çıkışırdı. Ticani'de cevap hazır. "Aman sultanım aslanım, yüreğime bir kasvettir çöktü. Cenab-ı Hakk'a şuracıkta iki rekat namazla iki sure eda ediyorum." "Ha öyleyse kusura bakma hemşerim, oku oku." Ticaniler kimi zamanda oturdukları yerde kendi kendilerine tekbire başlarlar. Sonra sonra işi azıtarak bağıra bağıra zikrederlerdi. Ama tekbir çekerken onların kendilerine göre bir ahengi, bir makamı vardı. Artık onların ilahilerini dinleye dinleye melodiyi ezberlemiş olan terzi bir şair, ticanilerden bir tanesinin odasının altına gelir, yavaş bir sesle ama içeridekilere duyuracak biçimde aynı melodiyi mırıldanmaya başlardı. Ötekiler bu sesi duymaya görsünler, hemen zikre başlarlar, vücutlarıyla beraber kafalarını iki yana sallayarak zikrede ede vecde gelirlerdi. Odalardan birinde böyle bir zikir başladı mı sesler aksettiği için ayin bitişik odaya da şirayet eder, böylece odadan odaya yayılarak bütün mopshaneyi kaplardı. Çok geçmeden 80-100 kişinin gırtlağını parçalarcasına kopan bir vaveyle ortalığı çın çın öttürmeye başlar, bunu duyan hükümlüler de "Pilavoğlu galiba gene birini kafese koyuyor" derlerdi. Gürültüler idareden işitilince baş gardiyan kahve fincanını masanın üstüne bırakır, 5 numaralı sopayı kaptığı gibi şöyle bir ortalıkta görünürdü. Baş gardiyanın geldiğini işiten ticaniler, nargile marpucu görmüş kurbağalar gibi hemen seslerini keserler, birer köşeye büzülürlerdi. Bunca ticaniyi bir mırıltı ile birbirine katmanın usulünü keşfeden terzi şair de olup bitenleri uzaktan seyreder, keyfinden bayılırdı. Şair bu numarayı birkaç sefer yaptı. Sonradan ticaniler bunun bir kışkırtma olduğunu öğrendiler. Ondan sonra tekbir getirmez oldular. Kanunun bile susturamadığı bunca yobazı şair susturmaya başardı. Koğuş kapıları öğle paydoslarında kilitlenir, gardiyanlar yemeğe giderlerdi. Pilavoğlu bu durumu bildiği için avluda kimsenin nöbet tutmamasından faydalanarak yanındaki odada yatan Kamil'i öteki odalara ulaştırması için buyruk verirdi. "Kamil, efendimiz, sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Emir buyurunuz efendimiz. Biliriz ki müminler dahi türlü türlüdür. Amin efendimiz. Biz bütün insanları hulusu kalbe ve saffeti imana getirmek için biiznillahi teala çalışıyoruz değil mi? Amin efendimiz. Yalnız şu Çubuklu Ali Rıza'nın 3500 lira meselesi canımı sıkıyor. O bana bu parayı ticaret yapalım diye getirmişti. Amin efendimiz. Mahkeme işi dolandırıcılığa döker mi dersin? Amin efendimiz. Yahu amin olur mu? Pardon efendimiz. Ali Rıza evini 3500 liraya sattığını bana söylememiş olacak, anladın mı? Doğrudur efendimiz. Kendisi de bunu böylece bilsin olmaz mı? Baş üstüne efendimiz. Sonra Kalaba köyündeki toplantıya ne diye ağzından kaçırmış bilmem ki. Halt etmiştir efendimiz. Bunu da nasıl çevirecekse çevirsin. Boynunun borcudur efendimiz. Söylediklerimi teker teker yazdın mı? Vazifemdir efendimiz. İcabına tevessül et. 10 dakika içinde sonuncu odaya kadar tamim edilecektir efendimiz. Konuşmalar böylece uzayıp gider, gardiyanlar yemek paydosundan dönünce konuşmada kesilirdi. Bir gün terzi şair, gardiyanlar gittikten sonra ticanilerin duvarı dibine büzülmüş, kendini iyice siper etmişti. Elinde bir kalem, bir de defter vardı. Pilavoğlu öğle paydosunda müridi Kamil'e gene buyruk vermeye başlayınca, terzi şair karşılıklı konuşmaları cayır cayır yazmaya başladı. Tuttuğu notlar sayfalar dolduruyordu. Bu böylece uzadı gitti. O da günlerce yazdı. Akşam olunca yazdıklarını yakın arkadaşlarına baştan sona kadar okuyor. Sonra da "Aman sakın ağzınızdan bir yerde bir şey kaçırmayın ha. Bunlar benim sermayem." diye tembih ediyordu. "Ne yapacaksın yahu bunları?" diye sordukları vakit o gülümsedi. "Ne mi yapacağım? Satacağım yahu, satacağım. Ulan Hislon marka saat mi bunlar be? Daha kıymetli. Gazeteciler böyle yazılar için adamın önünde 9 takla atarlar. Pilavoğlu'nu benim gibi böyle duvar dibinden dinleyecek erkek bir gazeteci var mı tanıdığın? Peki kaç para kazanacaksın? Pazartesiden cumaya kadar 5 günlük yazılar 100'er kağıttan 500. Cuma namazındaki dualarda 250 kağıt. Etti mi 750? Bir hafta daha yazarsan 1500 kağıdı kıvırıp benim şiirleri kendi paramla bastırırım. Taş attığımda kolum mu yoruldu sanki? Sen biraz vücudunu yala. Ulan bir şeyden haberiniz yok be, dünya görüşünüz kalmamış artık," diyerek kağıtlarını katladı. Yatağın arasına soktuktan sonra hayatından son derece memnun geçip üstüne oturdu. Cinsel hayat. Mahkumlar dünyasının en acılı, en korkunç tablosu bu. Hayatın onlara en büyük eziyeti de bu. 1 yıl, 2 yıl dayandıktan sonra yürekler acısı bir düşüş başlıyor. Sonra da önüne geçilemez oluyor. Tümden sosyal bir yara, ileri memleketlerde çaresi bulunmuş, faydaları görülmüş ama Mopus'un içeceği suyu bile doğru dürüst sağlayamamışken onun başka dertleriyle uğraşmak zor oluyor. Hükümlü ister istemez belli bir sonuca terk ediliyor. İster kadın ister erkek olsun. Mopus'un yarısından çoğu cinsel açlığın sapık birer kurbanı olmuş. 13 yaşından 60 yaşına kadar hepsi bir türlü. Bu halin önüne geçmeye şimdilik kimse düşünmüyor. Her şey oluruna bırakılmış. Orada bu çeşit insanlar iki türlü. Kimisi oldum olası homoseksüel, yani davranışlarında utanılacak taraf görmeyenler, böyle şeyleri olağan karşılayanlar. Kimisi de ya doğanın kıskacı arasında kalıp bu yola düşenler ya da öldürülmek, bıçaklanmak korkusuyla sonuca razı olanlar. Ama her çeşit mopus için eninde sonunda bu iş alışkanlık halini alıyor ve artık geri dönüşü olmuyor. 17-18 yaşlarında eni boyu yerinde, güzelliği göz alıcı bir genç bir defa mopushaneye düşmeye görsün. Artık onu bu yola sürüklemek için insan aklının alabileceği her düzenbazlık, her cömertlik, her zorbalık geçerli oluyor. Ne tuzaklar kurulmuyor, ne planlar hazırlanmıyor, ne dolaplar dönmüyor. Av için tabii en önemli koz para. Eğer fayda etmezse korkutma. O da sonuç vermezse avın üstüne çullanmak, zor kullanmak suretiyle isteklerine ulaşıyorlar. Mopushanenin bir çocuklar koğuşu var. Sırf bu yüzden yaşı küçük olanlar öteki hükümlülerden ayrılmış. 60-70 tanesi aynı yerde yatıyor. Çoğu 11-16 yaşları arasında. Müdüriyet geceleri kapılar kapandıktan sonra aralarında kavga çıkmasın, kumar oynanmasın, kötülük yapılmasın diye büyük mapuslardan birini ekip başı yapıp başlarına dikmiş. Herkes onun sözünü dinlemek, onu saymak zorunda. Ekip başı her daim mapusların dürüst, erdemli, merhametli tanınmış olanlarından seçiliyor. Ama nihayet o da insan. Bir sürü parlak vaatleri içinde yaşadığı yoklukla yan yana koyunca ortaya çıkan çelişmenin karşısında direncini kaybediyor. Kendi eline teslim edilmiş çocukları o zaman ister istemez piyasaya çıkarıyor. Çocuk koğuşunun kapısı her daim kapalı. Ne içeriden dışarıya bir çocuğu çıkarmak ne de büyük mapuslardan birini içeri almak oluyor. Kapının anahtarı gardiyanda duruyor. Ancak ekip başı çocuklardan birinin ya da beşinin dışarı çıkmasına izin verirse gardiyan kapıyı açıyor. İdare ekip başıya güvendiği için onun doğruluktan ayrılmayacağı da kabul edilmiş. Bu yüzden çocukları dışarı çıkarmak, usulca kendi koğuşlarına götürmek isteyenler ilkin ekip başı elde ediyorlar. Sonra da çocuklar koğuşunun kapı aralığına gözlerini dayayıp bahçede oyun oynayanlardan bir tanesini seçiyorlar. Şu sarı mintanlıyı yarın bir saatliğine bizim koğuşa gönderiver. 10 kağıdını alırım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Böylesini sen şimdiye kadar tatmadın. Paran hazır, sen gönder. O gün pazarlıkta çabuk uyuşuluyor. Ertesi gün ekip başı gardiyana sokuluyor. Şu kapıyı aç da bizim Toraman'ı çıkarayım. Gidip idarenin camlarını silecek. Baş gardiyanın odasını temizleyecek. Gardiyan ekip başıya inandığı için çocuğu çıkarıyor. Toraman müdüriyete gideceği yerde gardiyanın yanından sıvışıp beri tarafa sapıyor. İkinci münferidin kapısından çocuğu içeri çekiveriyorlar. Zaten o da teşne. Akşamdan ekip başıyla konuşup anlaşmış. Kendi ayağıyla tıpış tıpış gidiyor. Gitmeyip de ne yapsın? Para kazanacak. Domates, sakız leblebisi, tam pekmez alacak. Hem numaralı hem niyetli karamelalardan çekip kumar oynayabilecek. Zaten mutluluğun bundan büyüğü mapushaneye pek sığmıyor. Duvarlar dar. Çocuk da bu kadarına dünden razı. İkinci münferidin küçük odaları, özellikle gündüzleri gardiyanlar öğle paydosu yapıp yemeğe gittikleri zaman bu türlü oynaştıklara pek elverişli oluyor. Mopusların pala bıyıklı, gözleri dönmüş olanları çeneleri titreyerek küçüğün arkasından odaya teker teker dalıyorlar. Biri çıktıktan sonra öteki giriyor. Çıkan hoşnut, giren sabırsız. Bir saatin içinde suç üstüne. Kapının önünde sırasını bekleyenler heyecanların en şiddetlisine kendilerini kaptırmışlar. Çeneler cinsel bir ürperme ile sıkılmış, gözler adam akıllı bulanmış, anlatılmaz bir bekleyiş titremesi nöbeti. Sırasını savanlardan kimisi mümin, zaten mapusun çoğu mümin, bu suçtan sonra gidip namaza duruyorlar, Tanrı'dan yardım istiyorlar. Ya Rabbi, bir günah hakkı için çok çektik, çilemiz doldu, sen bizi kurtar gayrı diyerek ellerini gökyüzüne açıyorlar. Gardiyanların dönüşü yaklaştığı vakit ekip başı günah odasının kapısını hafifçe tıkırdatıyor. Müslim, elini az çabuk tut, saat doldu, gardiyanlar geliyor. İçeriden boğuk bir ses karşılık veriyor. Gardiyan değil, padişah gelse para etmez, patlama. Neden sonra çıkıyor. Gülerek manzarayı birbirlerine anlatanlara sol gözünü kırparak hızlı hızlı musluğa doğru yürüyor. Az sonra da çocuk dışarı çıkıyor, yüzü bembeyaz olmuş. Dudaklarıyla beraber kulaklarının altı boynuna doğru pençe pençe morarmış. Bir eliyle pantolonunu tutuyor, gömleğinin arkası sarkmış. Öteki avucunda bir sürü bozuk para ile bir tane kağıt 2,5 liralık var. Paraları sımsıkı kavramış, göz pınarlarında 2 damla yaş birikmiş. Ama yüzü gülüyor, sevinç içinde. Yürürken zorluk çekiyor, parayı tutan elinin dirseğini duvara dayayarak, sendeleyerek ilerlemeye çalışıyor. Ekip başı zaten heyecanlı, kuşkulu. Durum duyulursa kazancının kaynağı kuruyacak. Onun için hiçbir şeyin belli olmaması gerek. Çocuğu omuzundan tutarak sarsıyor. Ulan velet, ayağını yere bassana. Duvardan düşmüş gibi ne topallıyorsun öyle, it oğlu it. Öteki mahzun yalvarıyor, özür diliyor. Dayıcığım kolay mı? 11 kişi bu. Başına gelmediyse bilmezsin elbet. Doğru yürü köpoğlu. Senin yüzünden ceza münferidine mi girelim? Çocuk bahçeye yaklaştığı vakit doğrulmaya çalışıyor. Ekip başı çevresini kollayarak onun yanında yürüyor. Aç bakayım avucunu, kaç para var? Saymadım dayıcığım, say. Pantolonunu bırakarak titreyen ellerle paralarını sayıyor. 370 kuruş dayıcığım. 2,5'u ver buraya, içeridekiler kağıt para görmesinler üstünde. Göstermem, saklarım. Ver ulan. Çocuk avucunu uzatıyor. Ekip başı parayı cebine koyduktan sonra yumuşamış sesiyle. Sen şurada biraz otur diyor. Ben gidip gardiyanı çağırayım, kapıyı açtırayım. Çocuk koğuş kapısının taş basamağına çöküyor. İçerki bahçede öteki arkadaşları biri oynuyorlar. Bağırışmalar, gülüşmeler dışarıdan duyuluyor. Ama bizimki başka sevinçler, başka umutlar peşinde. Avucunda kalmış bozuk paraların arasındaki gümüş lirayı parmaklarıyla tutuyor. Evirip çeviriyor. Tırtıllarına, resmine bakıyor. Sonra kendi kendine bir mırıltı halinde türkü söylemeye başlıyor. Mapushane içinde 3 ağaç incir, ellerimde kelepçe, boynumda zincir. Zincirin yerleri durmadan sancır. Hukuki danışma. Günlerden bir gün ikinci koğuşa pek şık giyinmiş, enikonu okumuş, orta boylu, şişmanca, sarışın bir adam geldi. Sırasında son derece düzgün laflar ediyor, önemli işlere akıl eriyor, sırasında da edepsiz edepsiz oluyordu. Sonradan bu kişinin bir banka müfettişi olduğu, yalnız tahtasının noksanlığından ötürü işinden çıkarıldığı anlaşıldı. Her önüne gelene derdini dinletmek istiyordu. Oysa mapushanede herkesin kendine göre bir derdi vardı. Kimse kimsenin işini kendine üzüntü etmek istemezdi. Ama müfettişin elinden kolay kolay kurtulmanın çaresi de yoktu. Koğuşun bahçesinde dolaşırken kendisine yakınlık gösterip de ''Merhaba müfettiş bey, sohbetine hasret kaldık yahu'' dediler mi, müfettişi ondan sonra susturmanın çaresi bulunamazdı. Hemen cigara paketini çıkarır, ''Gel şurada bir kahve içelim'' diyerek ahbabının koluna girer, kahveyi de cigarayı da adamın burnundan getirinceye kadar tıras ederdi. ''Doğrusunu istersen kardeşim, benim bu memleketteki adalete bir türlü aklım ermedi. Suçumun ne olduğunu daha bilmiyorum.'' ''Yahu hakim insanı tevkif ederken sebebini de söyler, numara yapmasana.'' ''Bana söylemedi vallahi.'' ''Peki senin meselen nenin nesi?'' ''Hay Allah razı olsun be, insanı doğru dürüst dinleyecek bir adam bulduk nihayet. Burada birine bir laf söyleyecek olsan herif hemen yan çiziyor. Halbuki mapushanede insan insana yardım etmeli.'' ''Tabii yardım etmeli ya, söz gelişi ben seni şimdi dinleyecek olsam en azından 2 paket kulüp cigarası hak ettim demektir.'' ''Şimdi ayıp ettin ahbap. Benim burada parasız olduğumu biliyorsun da onun için yapıyorsun galiba.'' ''Peki bir kulüp de vermez misin?'' ''Haydi onu verelim. Verelim ama ben konuşurken lafımı yarıda kesmek yok. Lakırdının sonuna gelmeden bir su dökeyim diyerek kiriş kırmak da yok. Anladın mı?'' ''Anlat bakalım.'' ''Şimdi kardeşim beni iyi dinle. Biz adama boş yere kulüp cigarası vermeyiz. 4 kulak kesileceksin. Sonunda da bana akıl vereceksin, anladın mı?'' ''Haydi anlat be yahu.'' ''Anlatacağım. Sen anlatma desen de anlatacağım. İnsan derdini anlatmazsa dermanını bulamaz derler. Ama sen diyeceksin ki benim derdim bana yetişir. O zaman kulüpten de vazgeçmen lazım. Anlat şunu, başla hikayene be.'' ''Hikayem o kadar karışık değil. Can kulağıyla dinledikten sonra şıp diye anlaşılır. Ama insanda dinlemeye meram olmalı.'' ''Yahu anlatacak mısın şunu güzellikle?'' ''Elbette anlatacağım. Ama sen daha beni dinlemeye başlamadan mızıkçılık ediyorsun. Hikayem alıp yürüdüğü zaman yarısında kesmeye kalkarsan kulübü vermem ha.'' ''Kesmem, anlat.'' ''Böyle hikayeyi zaten başka yerde dinleyemezsin. Burada bu kadar adam var. Hiçbirisi merak edip de yanıma gelmedi. Senin meselen nedir diye soran olmadı.'' ''Bana bak, başlıyor musun, başlamıyor musun?'' ''Başlıyorum be kardeşim, haydi başla.'' Yahu burada hepiniz ammada sinirli olmuşsunuz. İnsanın ağzına lakırdığı tıkıveriyorsunuz. Ben söze başlarken tabii her kelimenin enine boyunu hesap etmek zorundayım. Çifte manalı, lastikli kelimeler, mecazlı sözler, teşbihli laflar edecek olursam benim anlattıklarımdan sen de yanlış manalar çıkarabilirsin. Ben kulüpten vazgeçtim aslanım, hoşça kal. Aman şeker kardeşim, bir dakika dur. Söyleyeceklerime bir defa kulak ver bakalım. Vazgeçtim arkadaş. Gel be yahu, naz etme işte. Ayağına kadar gelmiş kulübü kaçırma. İstemem anam babam. Dedikleri kadar varmış. Sen bir defa tıraşa başlayınca seni susturmak için biz iki kulüpçü arasını üste vereceğiz galiba. Bunun kârı nerede kaldı? Gözünü seveyim, gel kırma beni. Kısa keseceğim. Adam uzaklaştı. Müfettiş de boynu bükük ağacın dibinde kala kaldı. Manzarayı uzaktan seyredenler biri müfettişe sokularak, ''Ağabey dedi, görüyorum canın sıkılıyor. Ama sen bizim gibi cahil bir adam değilsin ki efkarlanasın. Akıl danışmak istiyorsan bizim koğuşta bir istidacı Cemal Bey vardır. Git onunla konuş. Ufak tefektir ama sulfata gibi bir derde devadır.'' İstidacının yattığı yeri de ona tarif etti. Müfettiş bunu öğrenince soluğu koğuşta aldı. Adamın dediği yerde 120 santim boyunda toz toparlak biri oturuyordu. Müfettiş, ''Selamünaleyküm beyefendi.'' diyerek sokuldu. ''Ve aleyküm selam efendim. Bendeniz sizi rahatsız ediyorum galiba.'' ''Estağfurullah, vazifemiz efendim.'' Müfettişin gözleri sevinçle parladı. ''Bir mesele hakkında fikri âlinizi istihsale cesaret edeceğim. Müdafaa mı yazılacak, iddianameye mi itiraz edilecek, yoksa tevkif kararının kaldırılması mı istenecek?'' ''Hayır efendim, sadece istişare.'' ''Ha, hukuki istişare demek istiyorsunuz. Dakikası 3 kuruştur efendim.'' ''Neyin dakikası beyefendi?'' ''Görüşmenin, istişarenin. Burası hapishanedir. Kimseden kimseye fayda yok. Bendeniz kendi hukuki durumunu öğrenmek isteyenleri aydınlatırken ve her dakikası için 3 kuruş alırım. Yarım saatlik parayı da peşin alırım.'' ''Biraz fazla değil beyefendi.'' ''Ne münasebet efendim. Kadın tellallığı yapan birine gidecek olsanız o bile peşin para almadan iş görmez. Malum haliniz.'' ''Beyefendi, şu son malum haliniz lafı bence yerinde kullanılmadı galiba.'' ''Hoş görün efendim, sürçü lisandır. Maksat sözün manası anlaşılsın.'' ''Dakikasına 2 kuruş versek ne dersiniz?'' ''İdare etmez efendim.'' ''Haydi sizin dediğiniz olsun. Mesele şu, bendeniz istasyon lokantasında Leyla isminde bir kadınla yemek yiyordum.'' ''Af buyurun, istişareye başlarken kapora mahiyetinde 90 kuruş vereceksiniz.'' ''Buyurun şu lirayı da sözümü kesmeyin. Yemek yiyordum. Yanımızdaki masaya 2 kişi geldi. Onlar da içmeye başladılar. Bir tanesi ihtimal benim yanımdaki kadını ima ederek, ahududu likörü enfes değil mi diye sordu. Siz olsanız ne yapardınız? Müthiş bir tecavüz. Ben de tahammül edemedim. Masadaki sürahiyi kaptığım gibi herifin kafasına yapıştırdım. Adam başını eğmesiyle sürahi arkadaki masaya vurdu. Parçalandı. Derken çatal elime geçti. Bir fırlattım, herifin kaşına saplandı. Gürültü, şangırtı üzerine garsonlar koşuştular. Lokanta birbirine girdi. Kadınlar bağırıştı, beni kollarımdan yakaladılar. Aradan 5 dakika geçmeden polisler damlamaz mı? İnsana bir kadınla içki içmek hürriyetini çok gören bu insanlara kârı sükût mu etmeliydim? Mayonez tabağını kaptığım gibi komiser muavininin suratına yapıştırdım. Çok isabet etmişsiniz beyefendi. Müddetinizin 10 dakikası dolmuştur. Aman efendim, siz galiba hileli saat kullanıyorsunuz. Daha şimdi lafa başladım. Bizim saatimiz Londra rasathanesinden ayarlanmıştır. Merkez Bankası'nın hesaplarında bile bulursunuz ama bizde bulamazsınız. Derken efendim, komiser muavini üzerime atılmaz mı? Hani demokrasi? Hani antidemokratik kanunların tasfiyesi? Hani anayasanın sağladığı dokunulmazlıklar? Hepsi laf. Hepsi zırva efendim. Yanında kadın bulunan yurttaşa reva görülen bu davranış amme vicdanını incitmez de ne yapar? İncitmez olur mu beyefendiciğim? 16 dakika oldu. Azizim, sizin saatinizde vallahi yanlışlık var. Katiyen varit değildir. Devam edin. Ondan sonra bizi yaka paça doğru polis merkezine getirdiler. Rica ederim, ben ne hırsızım ne katil. Sorbon'da tahsil etmiş bir insanım. Bu haksızlığa dayanamadım. Karakoldaki daktilo makinesine bir tekme atınca harfler birbirine girdi tabii. Haklı olmasam yapar mıyım hiç? Bunun üzerine bizi bağladılar. Sonra efendim fezleke, mazbata filan derken doğru savcılıkta soluğu aldık. Savcı da yeni yetişmelerden biri. Şöyle bir yüzüme baktı. Onun bakışlarında eğer istersem seni sarımsak havanında döer, suyunu da güvercin gübresine karıştırırım der gibi bir mana vardı. Artık bu derecesine dayanamazdım. 2 pencerede orada indirdim. Yazı masasının üstündeki camda bu sırada çatlamış. Çok isabet etmişsiniz vallahi. Ben de olsam başka türlü yapamazdım. Evet, başka çarem yoktu zaten. Sonra hakimin karşısına çıkardılar. Cart diye tevkif müzekkeresini kesince beni buraya yolladı. İstidacı Cemal başını kaşıdı. Efendim dedi, sizin durumunuz anlaşıldı. Ceza kanununun umumi esaslar faslında yazılı ahkamından faydalanmanız lazım geliyor. Hadisede tahrik var. Bu bakımdan cezanız 1/3 nispetinde iner. Müdafaa-i nefis var. Oradan da yarısı iner. Ani gazap ve eleme şedid var. 1/6 ondan iner. Sarhoşluğunuzdan da 1/5 düşerler. Yanınızda kadın bulunması suçun işlenmesinde izzet-i nefis bakımından amil olduğu için 1/8 tenzilat da oradan yapılır. Beraatinizi mümkün kılacak bir sebep daha var ama vaktiniz dolduğu için bunu söyleyemeyeceğim. Aman ayağınızı öpeyim efendim. Bir cümle ile anlatın. Prensip dışına çıkamayız beyefendi. 25 kuruş daha verirseniz temdidi müddet mümkün olur. Müfettiş davrandı. Elini yelek cebine daldırıp çıkardığı 25'liği istidacı Cemal'in avucuna bırakmıştı ki kapıdan Yaşar gardiyanın bağırması duyuldu. Banka müfettişi efendi, eşyalarını hazırla. Akıl muayenesi için tıbbi adliyeye gidiyorsun. İstidacı Cemal gevrek gevrek güldü. Beyefendi, kusura bakmayın dedi. Benim söyleyeceğimi gardiyan söyledi. Haydi güle güle. Şifalar dilerim efendim. Kavga. Koğuşlarda kumar oynamak ve oynatmak mahpuslar için de ağ geçenlerden birinin izin vermesine bağlıydı. Hemen her koğuşta böyle bir kabadayı türer, gece olup da mahpusların dış dünya ile ilgileri kesilince kumar oynanması için irade buyururdu. Atılan her zarın kazancından onun da bir payı olur, böylelikle bir gecede 20-30 lira hatta 50 lira haraç alırdı. Bir gün 5. koğuşa Adana mahpushanesinden duran Yeşilçimen adında gençten bir hükümlü gelmişti. 20-25 yaşlarında zayıf, çelimsiz bir şeydi. Ama kırdığı ceviz bini aşmış diyorlardı. Hiçbir mahpushanede rahat duramamış, maraza çıkarmış, oradan oraya sürgün edilerek sonunda buraya düşmüştü. Ağa geçinmek, öteki mahpusları sindirip haraca kesmek birçokları gibi ona da tatlı görünmüştü. Geldiğinin 3. gününde 2 tane kafa dengi buldu. Bütün derdi koğuşta kumar oynatıp mano almaktı. Eğer bu işe koğuşun eski ağaları razı olmazlarsa o vakit boğuşma başlayacaktı. Bu yüzden Duran'la arkadaşları o gün 2 tane şişle bir kunduracı bıçağı uydurdular. Akşam koğuş kapıları kilitlenip hükümlüler 3'er 5'er yemeklerini yedikten sonra Duran orta yere fırlayarak koğuşta kumar oynatacağını ilan etti. Onun boyundan büyük işlere kalkışması ilkin genel bir şaşkınlık uyandırdı. Kumar oynatmak gerekirse mahpushanede daha forslu dediği dedik ağlar vardı. Duran'ın bu davranışı onlara karşı da bir çeşit meydan okumaydı. 5. koğuşta ekip başı olan at cambazı Kürt Aziz ranzanın üstünden yere atladı. İki yana yalpa vura vura Duran'a doğru sokuldu. Ta yanına kadar geldi. Onu tepeden tırnağa süzdükten sonra ''Ulan sen kim oluyorsun koğuşta kumar oynatacak?'' dedi. ''Gün görmemiş mi veledi?'' ''Daha bağırsaklarında Adana'nın zerzevatı duruyor. Ben adamı sarımsak gibi tepesi aşağı yere çakarım, kaskaval kabuğu.'' Demeye kalmadı, çelimsiz oğlan şişin birine asılır asılmaz kolunu havaya kaldırdı. Ama indirmeye vakit bulamadan Kürt Aziz'in mengene parmakları delikanlının şişi tutan bileğini kelepçe gibi yapıştı. Öteki, ''Hayt anasını, danasını, yalın kat kundurasını, gevşek civatasını dümdüz ettiğimin zurnacısı.'' diye nara atarak öbür elini beline götürdü. Falçatayı kavradı. Aziz şişe elinden alamadan bir silahla daha karşılaşınca işin çatallaştığını anladı. Bir bakıma kendisi de hiç boş bulunmazdı. Mahpushanede bıçak kıtlığına kıran girse Aziz'in zulasında en az 2 tane bulunurdu. Ama bu beklenmedik kavgada pek hazırlıksız olduğu için bıçağını almaya vakit kalmamıştı. Duran'ın falçatayı çekmesiyle işin cinayete doğru gittiğini fark eden Aziz, onun şişi tutan bileğini müthiş bir silkeleme ile aşağı çekti. Sarsıntının şiddetine dayanamayan delikanlı boylu boyunca yere uzandı. Duran'ın zorda olduğunu anlayan iki kafadarı o yere yıkılır yıkılmaz hemen ortaya fırlayarak Kürt Aziz'e saldırdı. Birinin elinde yine şiş vardı. İşin bıçaklı bir boğuşmaya vardığını gören öteki hükümlüler işe karışamaz oldular. Ama Aziz şimdi tam tehlikedeydi. Kendi adamlarından yardıma koşan yoktu. O ikinci şişle saldıranın da havadaki kolunu kavrayıp çelmeyi taktı. Müthiş bir yüklenişle onu da yere yıkıp altına alacakken Duran yerden fırladı. Büyük bir hınçla havaya kalkan kolu Aziz'in sırtına indi. Bıçak kürek kemiklerinin ortasına saplanmıştı. O zaman Kürt Aziz şöyle bir sendeledi ama bir bıçakla 5 bıçakla yıkılacak cinsten değildi. Düşmanını bir kere ele geçirse sağlam yerini bırakmazdı. Zehir gibi bir kuvveti vardı. Duran onun sırtına daldırdığı bıçağını çekip çıkardı. Kolu tekrar havaya kalktı. Tam o saniyede kavgaya karışan ve Aziz'i korumaya koşan Piç Ali, yemek masasının kenarından çıkardığı kocaman tahtayı bütün gücüyle Duran'ın kafasına indirdi. Adanalı sallandı. Bu sefer ötekiler saldırıya geçtiler. Kavga bir anda büyüvermişti. Ceketinin altından oluk gibi kan akan Aziz'in dayandığını görenler bu sefer yardıma koşuyorlardı. Mopusların bir kısmı da köşeye büzülmüş, birkaç dakika sonra 3-5 kişinin ölümüyle sona erecek boğuşmayı korku içinde izliyorlardı. Kavganın büyümesiyle durumun kendileri için tehlikeye doğru gittiğini sezen Duran da arkadaşları artık geri dönmenin imkansızlığını anladıkları için yavaş yavaş kapı tarafına doğru çekilmeye başladılar. Kürt Aziz'le adamları iş bu kerteye geldikten sonra onları öldürmeden kavganın yatışmayacağını biliyorlardı. Duran'ın arkadaşlarından biri yatağını kaptığı gibi koğuş kapısının ağzına koydu. Ötekiler birbirlerine giriştikleri sırada kocaman benzin damacasını yatağın üstüne boşalttı. Adanalı ile öteki arkadaşı bu korunma çaresini gündüzden hesaplamışlardı. O vakit kapının ağzına serilen yatak denginin üstünden sıçrayarak abdesthane tarafına geçtiler. Aziz'le adamları dışarıya fırlamaya vakit bulamadan Duran benzinin üstüne kibrit çaktı. Birdenbire müthiş bir alev yükseldi. Koğuştan abdesthane taşlığına açılan kapı ateşten bir perde ile kapanıverdi. Üç kafadar kendilerini korumak için mapushaneyi ateşe vermeye göze almışlardı. Durum öteki mapuslar için tehlikeli bir hal aldı. Koğuş pencereleri bilek kalınlığında demir parmaklıklarla örülüydü. Pencerelerden bahçeye atlama imkanı yoktu. Alev yavaş yavaş kapıyı sardı. Koğuşun tahta tavanına doğru yükselmeye başladı. İşin kötü tarafı aynı ahşap çatı altında 6 tane koğuş vardı. Her koğuşta da ortalama 70 kişi yatıyordu. Ateş yüzlerce hükümlünün hayatını tehdit eder bir hal aldı. Duran'la kafadarları abdesthane tarafında kalmışlar. Böylelikle Aziz'in saldırılarından şimdilik kurtulmuşlardı. İçeride bulunanlar başlarını pencerelere vermişler, avaz avaz haykırıyorlardı. ''İmdat, can kurtaran yok mu? Yanıyoruz. Allah aşkına açın kapıları.'' Bağırışmalar, çığlıklar birbirini kovalıyor ama felaketin önüne geçecek çare bulunamıyordu. Ateş bu sırada nöbetçi jandarma kulesinden görülmüş, havaya mavzer atışı da başlamıştı. Yanan yatağın benzini emmiş pamukları koğuşun içine keşif bir duman salıveriyor, nefes almayı bile gittikçe imkansız hale koyuyordu. Birkaç dakika sonra duman içeridekileri tıkamaya başladı. Neden sonra gardiyan ekipleri koşarak olay yerine geldiler. Ama onlar da kilitli kapının dışından içerideki ateşe bir şey yapamıyorlardı. Savcılığın emri olmadan koğuş kapısını açmaya ve mapusları üç yanı yüksek duvarlarla çevrili bahçeye çıkarmaya yetkileri yoktu. Hemen jandarma birliğine haber ulaştırıldı. Mangalar halinde jandarma kuvvetleri olay yerine koşturuldu. Bu sefer de jandarma yanına silah almadığı için kapılar açılmadı ve bir süre sorumluluk tartışması sürüp gitti. Kapı açılınca mapusların dışarı saldırıp panik çıkarmalarından korkuluyordu. Jandarma ekipleri tekrar gerisin geriye silah başına koşturuldu. Gidip gelmeleri en az 10 dakikaya bağlıydı. O zamana kadar da içeride canlı insan kalması kabil değildi. Hükümlüler koğuşun daracık pencerelerine başlarını dayamışlar, çığlıklar içinde yalvarıp yakarıyorlar, birbirlerini çiğneyerek nefes almaya çalışıyorlardı. Duman içerisini öyle bir hale koymuştu ki insanları ayırt etmek bile zorlaşmıştı. Penceredekilerin gözleri dışarı fırlamış, feryatlar yürekleri parçalar bir hale almıştı. Hala yetki işinin tartışması sürüp gidiyordu. O vakit baş gardiyan bütün sorumluluğu üstüne alarak kapıların açılmasını emretti. Gece nöbetçisi Osman gardiyan büyük kapının kol demirini kaldırdığı vakit silahlı jandarma birliği de yetişti. Kapı açılınca baş gardiyan Duran'la iki arkadaşının adam akıllı ölüme yaklaşmış halde buldu. İkisi de boğulmak üzereydi. Halbuki Duran karşı gelmek, içeriye adam sokmamak istiyordu. Bu kadar insanla beraber kendi ölümünü de kabul etmiş görünüyordu. Baş gardiyanın kapıdan girmesiyle suçlanan üstüne atılması bir oldu. Duran bıçağını salladı ama baş gardiyanın ceketini yırtmaktan fazlasını yapamadı. Aralarında kısa bir boğuşma geçti. Sonunda hükümlünün bıçağı tutan kolu kıvrıldı, falçata yere düştü. Ötekiler dumandan baygın hale gelmişler, karşı koymaktan caymışlardı. Jandarmaların da içeri dalmasıyla üç suçlu kıskıvrak yakalandı. Birkaç dakika sonra şehir itfaiyesi mapushanenin avlusuna döşeyerek getirdiği hortumun ucunu ateşe ulaştırdı. Olay bir anda şehirde duyulmuş, mapushanenin çevresine itfaiyenin peşi sıra yüzlerce insan birikmişti. Herkes korku, acı içinde birbirini soruyor, yüksek duvarların önünde ağlaşan, bağırışan kadınları jandarma kuvveti dağıtmaya çalışıyordu. Yangın çabuk söndü. Duran'la arkadaşları zincire vurularak ceza hücresine götürüldüler. Sabaha kadar pestil oluncaya kadar dövüldüler. Aziz iki yerinden yara almıştı, onun da yaraları sarıldı. Üç hükümlü pranga cezasına çarptırıldı. Duran cezasını bitirince yine genel koğuşa taşındı. Ama her koğuşta 3-4 sefer dayak yedi. Artık adam akıllı sinmiş, kedi yavrusuna benzemişti. Günün birinde oradaki hükümlüler tarafından %100 öldürüleceği anlaşıldığı için Sinop mapushanesine sürgün edildi. 21. ayrımın sonu, sayfa 375.